97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler, yolu hedeften daha fazla önemseyenler, kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler, yolda olmak değişmek ve değiştirmektir diyenler, doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Değerli dostlar, yolcu yolunda geriye bir gün aradan sonra tekrar sizinle birlikte olmak için başlıyoruz. Dün değerli kardeşim, arkadaşım, sevgili Gökmen Karadağ'ın güzeller güzeli, bütün anneler gibi annesinin vefatından dolayı İzmir'e apar topar gittim. Yolculukta ve İzmir'deki koşullarda yayın yapmam mümkün olmadığı için size kısacık bağlanmıştım. Tabii insan anne kaybıyla birlikte hayatta başka bir duyguyu yaşıyor. Sevgili Gökmen'in bugününde, bu kederli gününde yanında olmak istedim. O yüzden sizlerin de bu acıyı tabii ki Gökmen'in izleyicileri olarak hissettiğinizi düşünüyorum, tahmin ediyorum. Kendisine tekrar buradan başsağlığı diliyorum. Evlatlarıyla birlikte iyi bir yaşam diliyorum. Ne kadar olsa işte insan yaş ileri olsa geri olsa her ölüm erken ölüm. Nihayetinde anne ölümü de bir öksüzlük doğuruyor insana. Bunu söylemek istedim. Bugün çok yoğun ve bayağı derinlikli bir yayın yapacağız. Çok bilgi var, çok belge var, çok olay var. Hepsini teker teker söyleyeceğiz. Millet İttifakı'nda çok ilginç ve benim ve belki de pek çok insanın beklediği ama çok yakışıksız bir açıklamayla bugün sarsıldık. Onu da konuşacağız. Bütün dinleyicilerimize merhaba derken bugünkü yayınımızdaki telefon bağlantıları, yarın ne olacak ve sürprizli gelişmeler konusunda size de söz vereceğimizi hatırlatıyorum. Yolcu yolunda gerek başlıyor. Başlıyor ama memleketin hali hakikaten düşündürücü.
Beni burada arama, arama anne, kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ne ağlama.
Kaç zamandır yüzümü tıraştım, gözlerim şafak bekledim, uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne, yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke, yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulcu açıverdi yanamda tomurcuk. Pir sultana düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.
Beni burada arama, arama anne. Kapıda adımı, adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ne ağlama. Saçlarına yıldız düşmüş, koparman ağlama.
Yani benim güzel annem, alaşafağında ülkemin yıldızı düşünmek varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştı. Ne garip duygu şu ölmek, öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem, oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim, gözleri değsin istemedim. Ağlayıp okuyacaktın, belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma, oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı, sedef bakmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok, gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek, gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozlak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle ben anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka. Nice yaşıtım.
Sabah yalnız uyandım, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Tanıdık
dostlar, bugün Millet İttifakı'nda aslında daha önceden beklediğimiz ama bir süredir spekülatif değerlendirmelere neden olan bir gelişme söz konusu oldu. HDP aday çıkarmayacağını, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söylemiş oldu bugün. Bu gelişmeyle birlikte yepyeni bir sürece girmiş oldu Türkiye ve Kılıçdaroğlu önemli bir zemin kazanmış oldu. Bir blok oy kullanma becerisi ya da tarihsel kimliği olan siyasi partinin de desteğini almış oldu. Fakat bütün bunlar olurken Yavuz Ağır Alioğlu bugün yandaş medyanın son derece şeyini ne denir ona, iltifatına tabi olarak açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz eski bir Büyük Birlik Partisi milletvekili Yavuz Ağrılıoğlu ya da eski bir Büyük Birlik Parti parlamenter siyasetçi. Dolayısıyla onun tavrı bambaşka bir sorun oldu. Bize oldu bittiye getirdiler falan dedi. Şimdi bütün bunları hep birlikte konuşacağız. Çünkü siyaset acayip bir yere doğru gitti. Şimdi Ses Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali olduğu söylenen ve benim uzun süredir söyleşiler yaparak fikirlerine başvurduğum bedel ödemiş isimlerden biri HDP'liyken Sayın Ayhan Bilgen attığımızda. Sayın Bilgen hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Emre Bey.
Sayın Bilgen, siz aslında siyasette son derece deneyimli, ilkeler üzerinden konuşan bir siyasetçi olarak bilinen ve tanınan bir kimsesiniz. Ve Türkiye'deki bir değişimin şart olduğunu öteden beri söyleyen bir isimsiniz. Ve HDP döneminde de çok ağır bedeller ödemiş bir isimsiniz. Yani sizin atacağınız adım toplumsal olarak her zaman tartışılacaktır. İlginç bir noktaya gelindi ve siz Ses Partisi'ni kurduktan sonra biz defalarca sizle konuştuk ekranda, burada vesaire, bağımsız bir çizgiye Türkiye'nin ihtiyacı olacağını söylediniz. Bugünse ittifaklardan hangisine dahil olacağımız konusunda bir angajmanımız yok dediniz. Bir kere bu doğru mudur?
Evet aynen öyle. Biz aslında baştan beri Enver Bey hep şunu söyledik. Yani herkesle konuşmaya açığız. Yani Türkiye'de temel siyasi parametrelerle ilgili önerilerimiz, tezlerimiz var. Ama aktörlerle ilgili zaten bir tercih yapılacak durum kalmadı. Bu sistem, yani bu 50+1 doğal olarak iki turlu sistem zaten ortaya öyle ittifaklar çıkardı ki siz hiçbir bloku ideolojik ya da kimliksel olarak bir yere oturtamazsınız. Geriye sadece politik program kalır. O önceliklerimiz bizim için önemli. Ama yani basına yansıyan bilgilerin bizim bir talebimiz ya da bize herhangi bir girişime dayanmadığını da ifade etmek isterim. Yani bizim açımızdan bütün ittifaklar aynı. Bu anlamda herkesle konuşulabileceğini hala söylüyoruz. Ama tabii ki önceliklerimizi paylaşıp ortaklaşabilirsek birlikte hareket ederiz.
Sayın Bilgen, bu yani şöyle söyleyelim size, Muharrem Bey'in de dahil olduğu bütün diğer siyasi unsurlar hep şuradan eleştiriliyor ve bence çok da haksız bir eleştiri değil. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun 21 yıllık bir yorgunluğu yaşıyor. Yani yine tabii ki sandıktan Sayın Erdoğan onun iktidarı çıkarsa yapacak bir şey yok. Ama zaten sandık demokratik bir sandık mı, ayrı bir tartışma var. Ama Türkiye'de bir otokrat rejim olduğunu da biliyoruz. Siz ısrarla bu rejimin yorduğunu da söylemiştiniz. Şimdi seçimi şöyle değerlendirsem yanlış mı olur? Erdoğan için hazırlanmış Türk tipi başkanlık sistemi ve daha demokratik bir sistem arayanlar diye iki kutuplu bir seçim türünde değerlendirme yapsak yanlış mı olur Sayın Bilgen?
Tabii iç politika ağırlıklı eğer bir tercih yapacaksak tasnifi sizin dediğiniz gibi yapmak anlaşılır bir şey. En azından yani Millet İttifakı uzun bir süredir işte güçlendirilmiş parlamenter sistem diye bir konsepte buluşuyorlar ve bunu mevcut sistemin ve Erdoğan iktidarının karşısına koyuyorlar. Ama ben önümüzdeki ayları, önümüzdeki yılları yani siyasal sistem tartışması üzerine kurmalı mıyız? Bundan çok emin değilim. Çünkü yani dünyanın gündemi başka bir yere evriliyor. Bu dünyanın gündeminden bağımsız sadece iç tartışmalar, hükümet sistemi tartışmalarıyla yani büyük resmen kopma ihtimalimizin ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da hükümet sistemleri tabii ki önemlidir. Yani otoriterleşme, demokratikleşme şüphesiz çok önemlidir. Ama bence dünyanın evrildiği yer bizim bağımsızlığı da en az demokratikleşme kadar önemsememizi, işte savaş karşıtlığı, maceracı politika, dış politika tercihini de en az demokratikleşme, otoriterleşme kadar önemsememiz gerektiğini ve bir tane daha izninizle söyleyeyim. Yani serbest piyasanın, finans kapitalin borçlandırma politikasının esiri olmakla kendi ayaklarına durup, ayaklar üzerinde durup kamucu, planlamacı, ekonomiden yana olmak ayrımı da bence son derece önemli. Dolayısıyla bu hükümet sistemi tartışması, demokrasi tartışması hani hafife alacak bir yerde asla durmuyorum. Türkiye için ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Ama diğer iki boyuttan, ekonomi politikten ve uluslararası ilişkiler bağlamından kopardığımızda ben çok sağlıklı bir tercih yapabileceğimizi düşünmüyorum.
O zaman Sayın Bilgen daha somut konuşalım. Bugün Türkiye'nin siyasi yelpazesinde Kemal Kılıçdaroğlu dışında kitlesel olan hiçbir siyasi parti genel başkanı planlı ekonomiden söz etmiyor. Elbette ki Türkiye'nin sosyalistleri öteden beri söz ediyordu. Sizin gibi isimler bundan söz ediyordu. Belki de sosyalistlerle ortaklaştığınız en önemli mevzu bu, yani buradan konuşulabilir. Ancak Kılıçdaroğlu beşli çete dedi, neoliberalizm bitti dedi. Üstelik de depremden önceki koşullar da ortadan kalktı ve bambaşka bir yere geldik dedi. Hani oradaki belki Sayın Acemoğlu vesaire gibi isimler de artık eleştirilecek bir tabloya gelmiş olabilir. Bu bağlamda size şeyi sormak istiyorum. Yani burada da bir net tablo yok mu? Adalet ve Kalkınma Partisi dünyadaki neoliberal tercihlerin bir siyasi savunusunu yapan bir parti değil miydi? Yani yine de Kılıçdaroğlu'nun ortaya koydukları ve HDP'yi de eski partinizi de hesaba katarsak bugün sizin sözünüzün kritik ama yeniden Cumhur İttifakı'yla söz konusu olma bağlamında kuşku uyandıracak bir yerde olduğunu düşünemez miyiz?
Ömer Bey tabii yani sonuçta ben her türlü eleştiriyi eğer bir tutarsızlık içeren bir iddia ortaya koyuyorsak her türlü değerlendirmeyi önemseyen birisiyim. Sayın Kılıçdaroğlu da Türkiye için şans görenlerdenim. Bunu başından beri ifade ettim. Yani iyi ki muhalefet Kılıçdaroğlu isminde ortaklaştı. Eğer başka bir daha popüler kamuoyunda çokça tartışılan isimlerde bir uzlaşma olsaydı bence yani başka bir seçim atmosferi ortaya çıkacaktı. Ya biz tabii ki yani durduğumuz yerden Kılıçdaroğlu'nun hassasiyetini, önceliğini gayet tabii biliyoruz. Bunun farkındayız ama yani geleceği yönetme konusunda, ülkeyi yönetme konusunda Kılıçdaroğlu'nun ekonomi politiği belirleyici olacak mı? Her ne kadar tabii başkan adayı kendisi de olsa ya kamuoyunda konuşulan, parti kulislerinde konuşulan ekonomi politikasının Deva Partisi'ne, dış politikanın da Davutoğlu'na bırakılacağı yönünde şüphesiz yani Kılıçdaroğlu'nun hiçbir etkisi olmayacak. Öyle bir şey söyleyemeyiz. Ama yani böyle bir inisiyatif bıraktığınızda aslında AKP'nin ilk yıllarının politikasının yeniden bence daha kötü bir politikadır o. Yani tamamen borçlanma sınırlarının kaldırıldığı yani karşılıksız borçlanmanın neredeyse yani içeriye sıcak para sokuşunun tek yolu gibi görüldüğü cari açığa dayalı kalkınma ki bence bugün bunların sonuçlarını yaşıyoruz zaten. Dolayısıyla hani burada eğer Kılıçdaroğlu'nun haklı doğru tespitleri
yani işte Millet İttifakı'nın kazandığı takdirde uygulamasını belirleyecekse bundan memnuniyet duyarım. Ama ben bugünkü iktidarın da aslında yani en azından son aylarda belki hani bir plancı ekonomi diyecek düzeyde yani böyle kavramsallaştıracak düzeyde olmasa bile örneğin fiyat artışlarına müdahale konusunda içeride sermaye çevreleriyle daha toplumcu okumalar arasında iç tartışmalar yaşadığını biliyorum. Yani finans belki de finans kapitalin hani iç yerli burjuvazideki karşılıkları ve onun siyasetteki uzantıları yani gayet tabii iktidar partisi içerisinde son derece etkili. Ama yani başkaca uyarılar işte özellikle pandemi döneminde dünyada yaşanan kriz, bu krizin nasıl yönetilmesi gerektiği, işte bugün Amerika'da bankaların batıyor olması, Türkiye'de fiyatların hızla yükseliyor olması karşısında daha müdahaleci, daha kamucu, daha toplum yararını öncelleyen planlama girişimlerinin, çabalarının en azından bürokrasi tarafından dillendirildiğini biliyorum ama istenen sonucu vermiyor. Bunu da tabii ifade etmeliyim.
Şimdi Sayın Bilgen, burada bir kere yani şaşırtıcı bir derecede ortaklığımız var sizinle. Şaşırtıcı bir derecede derken ben öteden beri Sayın Davutoğlu'nun, Sayın Babacan'ın ve aslında Türk siyasetindeki hemen hemen aktörlerin %98'inin neoliberalizme hiçbir itirazı olmadığını, tersine neoliberalizmin ürünü olduklarını düşündüm. Ve bunun üzerine bir de Sayın Davutoğlu'nun yayılmacı bir politika izleyerek neo Osmanlıcı tezlerinin ayrıca başka bir bela olduğunu düşündüm. Dünyada liberal demokrasinin çok uzun zamandır çöküşü söz konusu, insanlara refah getirmediği söz konusu. İşte ulus devletler yıkılacak dendi ama daha çok içe kapanıldı. Pandemi bunu gösterdi. Bu konuda da sizle hemfikirim. Hatta sizinle yaptığımız konuşmaların pek çoğunda insanların umulmadığı derecede iktisadi koşullarda ortaklaşmanın yeni bir dil oluşturabileceğini, yani siyasetin farklı yelpazesinde bu konuda hemfikir olduğumuzu konuşmuştuk belki hatırlarsanız.
Tabii.
Ancak şimdi Sayın Bilgen, sizin gibi önemli bir siyasi isim, neden önemli bir siyasi isim? İslamcılarla birlikte, inanan insanlarla birlikte hareket ettiniz. Kars Belediye Başkanlığı yaptınız, gasp edildi, milletvekilliği yaptınız, bedel ödediniz. Bütün bunları ödeten bir yapının, bütün bunları yaratan bir yapının sadece kulaktan dolma bir, yani biz de bir planlı ekonomimsiye doğru gideceğiz demesi, açıkçası Kılıçdaroğlu'nun doğrudan söylemesinin yanında devede kulak kalır diye düşünüyorum. Bu kadar Kılıçdaroğlu'nu şans olarak görüyorsanız eğer bu süreçte en azından toplumun bu talebi varken şimdilik de olsa katılsanız yanlış mı olur?
Emre Bey, bir kere tabii yani bizim Cumhur İttifakı'na hani katıldığımız oldu da bitti maşallah modunda haberler giriyor. Anket firmaları üzerinden ya da işte kimi kulis bilgileri üzerinden bizimle şimdiye kadar kurulmuş bir kurumsal temas yok. Yani ahbap dost sohbet ortamları dışında bir teklif yok. Bizim de bir teklif gelmeden hani böyle kendi kendimize atlayıp talep edeceğimiz bir durum yok. Ama ya burada demin söylediğim politik önceliklerimizin ısrarla altını çiziyoruz. Ya bize teklif eden bunları bilerek teklif etsin. Eğer Millet İttifakı teklif edebiliyorsa ne ala, bizim için gayet tabii yani Kılıçdaroğlu'nun beyanları son derece önemlidir, değerlidir. Ama ya bu konular biliyorsunuz ki tabii başkanların yani Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı olacak isimlerin iradesi, kararlılığı kadar yani aynı zamanda hani ortakları ve birliktelikleri üzerinden dokunması gerekiyor. Yani burada Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan'ı savunan bir pozisyona girmeyi asla hani en azından bu konuda çok hani doğru da bulmam. Ama yani Türkiye'de özellikle sermayenin siyaset üzerindeki gücü, hele hele uluslararası sermayenin yani artık politikaların belirlenmesi, seçim süreçlerine etkisi konusunda düşünün ki yani Amerika Birleşik Devletleri dertli. Trump seçime müdahale edildi diye neredeyse 5 yıldır dert yanıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere müdahale edilebiliyorsa dışarıdan yani Türkiye gibi ülkelere müdahale herhalde çok daha kolay. Dolayısıyla ben burada hani Kılıçdaroğlu'nun kararlılığını test edecek, tartışma yapacak bir yerde değilim. Ama yani bu konuda ortaklarının bir kuşatma yapacağı kaygısını taşıyorum. Bunu bir kere ifade edeyim.
Sayın Bilgen, izninizle şunu sormak istiyorum bu girizgahınızla. İlginç olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen Sayın Kılıçdaroğlu sizden de randevu alacak ve oturup sohbet edeceksiniz. Mesela şöyle bir şey olsa, ben Kılıçdaroğlu olarak size gelsem, Sayın Bilgen, size siyaseten izlerim, görüşlerinize değer veririm. Değerli Bilgen, ben neoliberalizmle Türkiye'nin hakikati çerçevesinde mücadele edeceğim. Kamucu bir anlayış zaten Türkiye'nin ihtiyacıdır. Dolayısıyla bu konuda ayrıca da bakanlıklar konusunda özellikle ben hesap uzmanı olduğum için bakanlıklar konusunda hassas olacağım. Sizden beklentim bu süreçte otokrat rejimi bitirelim, gelin aynı çatı altında olalım, bunun teminatı benim dese, hatta bir de sizi mecliste de görmek istiyoruz, şu da bu oranda partinizde temsil edersiniz dese, mesela bu size ya evet asgari koşullarda Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte olabiliriz duygusu verir mi?
Tabii ki ya, biz bu konuda hani değerlendirmeye, konuşmaya yani açığız. Bu konuda hiçbir angajmanımız yok. Ama yani şu kadarını hani ifade edeyim. Bunu hani Millet İttifakı üzerinden beyan, siz öyle sorduğunuz için ben tabii hani öyle cevap vermiş olacağım ama onun için söylemiyorum. Hani genel bir şey için söylüyorum. Bir kere biz tabii seçimlere girme hakkını ne yazık ki bir ayla kaçırdık. Yani 41 il, işte bir ilçemizi teşkilatlamayı bitirdik ama kongremizi yaptıktan sonra da 6 ay geçmesi gerekiyordu. Haziranda olsaydı kurtarıyorduk ama kurtaramadık. Dolayısıyla hani biz şöyle bir yerde durmuyoruz. Hani bir vekillik alalım, şunu alalım, bunu alalım yaklaşımı içerisinde değiliz. Ama hiç olmazsa yeni kurulmuş bir parti için iddialarının, taleplerinin, sözlerinin dikkate alınması orta vadede siyasette etkili olmak için, uzun vadede siyasette kalıcı olabilmek için önemli bir kazanımdır. Fakat hani ben ısrarla hani sizin başta belirttiğiniz bu otoriterleşme, demokratikleşme, işte belki yeni anayasa, belki işte özgürlükçü, eşitlikçi bir konsept konusu üç sac ayağından birisi. Diğeri ekonomi, biraz önce birlikte üzerinde konuştuğumuz, ama üçüncüsü dış politika. Yani burada dış politikanın da hani bir o eskiden üç taş oynadığımız gibi aynı hizaya gelmesi gerekiyor. Yani
neyi kastediyorsunuz orada? Dış politikada anti-emperyalist bir karakterden mi söz ediyorsunuz? Nedir tam söyleminiz?
Yani en azından Enver Bey, ben tabii ki yani kişisel olarak ve partimizdeki birçok arkadaşımızın hassasiyeti, önceliği odur. Ama bu çok ileri bir sözse, hani bir ağır ideolojik tercihse bazıları açısından, en azından savaş politikalarının nesnesi olmamak, aracı olmamak, yani Birinci Dünya Savaşı'nda düşürüldüğümüz pozisyona düşmemek. Ya yani dünyada gerçekten tehlikeli bir sürece evriliyor, işte Güney Asya'da nükleer denizaltılar, öbür tarafta işte yani gaz borularının patlatılıp adeta korsanca işler yapılması, NATO'nun genişlemesi. Yani bütün bunları düşündüğünüzde Türkiye'nin belki de ileride ekonomi politiğini de iç politiğini de şekillendirecek olan ana gündem dış politik olacak. Türkiye gibi ülkeler ne yazık ki, bunun altını çizerek söylüyorum, yani iç politikasını inşa edip, yani iç barışını, işte iç demokrasisini inşa edip dış politika kurgulamıyor. Yani evet ekonomi bir köprü rolü oynuyor ama daha çok dış politika, iç politikayı etkiliyor, ekonomi üzerinden etkiliyor. Dolayısıyla burada üçüncü unsur olan, üçüncü sac ayağı ya da üçüncü taş olan dış politika konusunda da en az ekonomi politik ve demokrasi konusundaki duyarlılık kadar net olmak gerekiyor. Şimdi ya burada hani belki o anda söylenmiş bir sözdü. Ben hani çok böyle tek bir cümleye takarak bir siyasi analiz yapmayı siyasi etik açısından doğru bulmam ama Ukrayna-Rusya savaşında yani Ukrayna'dan yana olmalıyız cümlesi bence sağlıksız bir bilinçaltıydı. Ya en azından tarafsızlığı, en azından denge politikasını, yani ben hani anti-emperyalistlik demiyorum artık o, çünkü hani biraz galiba bizim toplum için lüks yani bence gerekli, zorunlu, hayati. Ama hani diyelim ki o çok böyle katı ideolojik bir şey olarak okunuyorsa bile, hiç olmazsa denge politikası. Yani işte NATO'nun genişleme konseptinin koçbaşı olmamak. Kafkasya'da muhtemel yaşanacak kaoslar, işte Karabağ'da dün gece neredeyse savaşa giriliyordu. Orta Doğu'da hakeza her an zaten hani işte Suriye politikası başta olmak üzere her yer patlayabilir durumda. Ya burada Türkiye'nin dış politikada mümkün olduğu kadar bağımsız olabilmesi, mümkün olduğu kadar ülke yararını merkeze koyabilmesi, bu konuda yani gayet tabii hani Kürt sorunu başta olmak üzere yumuşak karınlarımızın başka operasyonlara alet edilmemesi bence hayati öneme sahip. Yani burada hani ben
ekonomiyi ve otoriterleşmeyi yine hani bir doz aşağı düşürmek için böyle bir dış politika analizi yapıp hani ya bizim hiçbir irademiz yok, hiçbir dinamik şeye sahip değiliz, tamamen dışarıda hani senaryo çizilecek, Türkiye bu rolü oynayacak. Hayır, böyle değil tabii. Bu kadar karikatürize etmek haksızlık olur. Yani şüphesiz Millet İttifakı'nın içerisinde de ulusal onur konusunda duyarlı, bağımsızlık konusunda hassas yaklaşımlar, eğilimler var. Ama ben burada daha çok maceracılıktan kaygı duyuyorum. Yani bağımsızlıkçılık, evet, ya burada galiba iki ittifak da hassasiyet konusunda ortaklaşabilir, lafzen ortaklaşabilir. Ama maceracılık riskinin ben çok büyük olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye'nin ekonomik sıkışmışlığının risk çöktürme ve yani işte tıpkı duyun umumiye ve sonrasında savaş ortamına çekilişi gibi ağır diyetler ödetme riskinden söz ediyorum. Yani bu konuda da duyarlı bir tutum sergilerse Millet İttifakı neden olmasın? Yani ben bu üçünün bir araya geldiği bir denklemin içimize sine sine destek verebileceğimiz, bize özel hiçbir jest yapmalarını gerektirmeyecek bir konsept olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin yararını olduğunu düşünüyorum bunun.
Son bir şey soracağım. Peki diyelim Millet İttifakı'nın işler olmuyor. Bunun alternatifi mi Cumhur İttifakı? Orada bulunmanızı için bana bir tek gerekçe söyler misiniz? Bir tek gerekçe söyler misiniz?
Enver Bey, ben hayatım hep muhalefet cephesinde geçirdim. Yani bu bazen insan hakları mücadelesi oldu, bazen işte siyasi mücadeleler oldu. İşte dergi çevrelerinden yani başka alanlara kadar birçok yerde kendimce muhalefet etmeye çalıştım. Türkiye'nin de esas itibariyle muhalefet boşluğu olduğuna inandım. Bu partiyi de onun için kurduk. Yani kuruluş sebebimiz Türkiye'deki muhalefet boşluğunda farklı bir muhalefet mümkündür. Yani bu özellikle paradigmalar itibariyle işte temel tartışma, ayrışma alanlarının üzerinde, ötesinde yeni bir senteze ihtiyacımız var diyerek yola çıktık. Ama yani bir iktidar ihtimali varsa, yani bu ister Millet İttifakı, ister Cumhur İttifakı olsun, yani iktidar gerçekliği, realitesi bizim muhalefet ahlakıyla tarif ettiğimiz alan gibi analiz edilemez. Yani içinize sine sine %100 altına imza atacağınız, her şeyine katılacağınız bir iktidar zaten yoktur. Bence olmayacak hiçbir zamanda. Ben o noktada biraz
anlaşıldım. O yüzden sordum. Hatta şunu söyleyeyim. Yani açık söylemek gerekirse biz alt alta maddeler koysak, küresel iklim, yani dış siyaset, özellikle şeydeki büyük yanılgı, yani Ukrayna meselesindeki Sayın Kılıçdaroğlu'nun büyük yanılgısı, tüm bunları kabul ederim. Ama sonuç itibariyle öyle bir yere geldi ki Türkiye'de siyaset Kılıçdaroğlu herkesi uzlaştırabilecek bir faktör oldu. Kürtler işin içinde, bir grup ülkücü işin içinde, o kadar işin içinde ki birisi çıkıp itiraz ediyor. Dindarlar işin içinde, üstelik sosyalistler işin içinde, matrak bir taraf. Biz şu anda bazıları işin içinde olmasın diye de uğraşıyoruz. Örneğin Davutoğlu olduğu gibi. Ona da gücümüz yetmiyor. Ne dersiniz?
Yani bu tabii ki çok değerli. Hani başta da ifade ettim. Ben Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasını Türkiye için bir şans görenlerdenim. Değerli bir fırsat olarak görenlerdenim. Ama yani hani iktidar ihtimali, seçeneği konusunda doğrusu şöyle bakarım. Yani bu Millet İttifakı da olsa, yani iktidarı yanlışlardan ne kadar hani alıkoyacak basınca, güce yani sahip olabilirseniz bu kârdır. Muhalefet gibi hani mutlak doğrularınız üzerinden hani tuzunuz kuru biçimde, hani biraz da tırnak içinde konformist biçimde ilkecilik yapamazsınız iktidarda. İktidar dediğinizin sonuçta birisi bir yere çekiştirdiği, birinin başka bir baskı kurduğu, işte uluslararası aktörlerin, sermayenin, başka bir takım dinamiklerin çekiştirdiği yerde siz de kendi toplumsal önceliklerinizle bir milim bile hani yanlışa gidişi yani durduracak bir iş yaparsanız bu sizi vicdanen rahatlatabilir. Yani bu katkın bile önemli diyebilirsiniz. Ama bu aynı zamanda büyük bir risk almaktır, sorumluluk almaktır. Çünkü yanlış yapılırsa engelleyemezseniz, gücünüz yetmezse sorumluluğa ortak olursunuz. Ben Türkiye'nin önümüzdeki dönemde o kadar tehlikeli sularda yüzeceğinden kaygı duyuyorum ki bu riski bile almayı göze alıyorum. Yani bu kadarını söylemekle yetineyim. Yani Türkiye'nin bir iç savaşa sürüklenme riski olduğunu düşünüyorum. Bölgesel çatışmalara sürüklenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ekonomik krizin yani bir toplumsal çatışmaya dönüşme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu üç kritik alanda yani azıcık içeriden frenlemek, azıcık içeriden bir yere çekmek için yani siyasi hayatımızı bitirebilir. En fazla bu olur. Yani bir daha insan yüzüne çıkamayız. Bir daha sokakta kendimizi anlatamayız. Yani ben de bunun bile göze alınması gerekeceği bir kritik yerde olduğumuzu düşünüyorum. Yani bu tabii ki Cumhur İttifakı'nın bir pratiği var. Bunun farkındayım. Bugüne kadarki pratiğin zaten hani altına imza atıp o sorumluluğu taşıyor olsaydım. Yani ben 2007 yılında da İktidar Partisi'ne davet edildim. Yani o zaman Sayın Günaylar, Bekaroğlu birlikte parti kurmaya çalışıyorduk. Yarım kaldı yine böyle bir seçim. Erkene alındı 367 krizinden sonra. Arkadaşlarımızın büyük kısmı geçtiler. Beni de davet ettiler. Ben bir muhalefet hareketine ihtiyaç olduğunu düşündüm. Yani bugün de hala bunun daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yani böyle bir ihtimal doğduğunda galiba herhalde yükselirken binmediğimiz trene ya da uçağa yani herkesin bildiği durgunluk ya da düşüş sürecinde eğer bir sorumluluk üstlenmeyi göze alıyorsak yani bu aslında benim açımdan bir fedakarlıktır, adanmışlıktır, yoksa bir rant hikayesi değildir. Ama yani bu tabii ki bir hani zaten yapmaya karar vermişsiniz, buna kılıf uyduruyorsunuz gibi yorumlanmasını istemem. Belki hiç böyle bir seçenek olmayacak, belki bize hiç böyle bir şey gelmeyecek, biz de hiç belki bunları konuşmayacağız. Ama hani siz öyle sorduğunuz için, bir tane neden dediğiniz için yani bu ülkeyi iç savaştan alıkoymak için çomak sokabilsem, yani onu biraz geciktirebilsem, engelleyebilsem, yani bunun için herkesin yanında dururum. Yani bırakın bugünkü işte iktidarı, geçmişte bir takım hani doğru adımlar da atmış, kimi girişimler bulunmuş, yöntemini tasvip etmememizle birlikte kimi en azından hani reform çabaları denemiş bir iktidarın yeniden reform yapmaya inandırması mı daha zor, yoksa yeni başlayanın mı? Tabii ki yeni başlayanın daha reform yapma, yani reform derken tabii kastettiğim yapısal dönüşümü kastediyorum. Yani sistemin kendine makyaj yapmasından bahsetmiyorum. Tabii ki Kılıçdaroğlu bu konuda daha şanslı, daha kararlı ve güçlü bir irade ortaya koyabilirse. Ama yani ben hangi tarafta olacaksam olayım, mutlaka bu yapısal dönüşümü önceleyerek olacağım, olmak isterim. Olmadığım yerde de, yani bunu görmediğim anda da bırakmayı bilirim. Ben siyasetteki en büyük yeteneğim, bunu tırnak içinde söylüyorum tabii, ironi olsun diye söylüyorum, bırakmayı bilmektir. Yani asla hani pozisyonumu koruyayım, işte aman ne derler, hiç böyle kınamayı falan önemsemem. Daha önce de söyledim bilmiyorum ama Enver Bey, ben melameti ahlakını çok severim. Yani kınayıcıların kınaması beni ilgilendirmez. Yani bütün toplum ya sen niye böyle yapıyorsun dese bile, ben eğer vicdanen kendi hesabımı verebileceğimi gördüğüm, düşündüğüm bir iş varsa taşın altına elimi koyarım. Beni yıpratmış, bana siyaseten zarar vermiş, hiç bunları önemsemem. Yeter ki yani bu ülkede bir kişinin ölmesini engelleyelim, bu ülkenin daha fazla yoksullaşmasını, daha baskıcı bir hale gelmesini engelleyecek küçük bir katkı sunalım. Bunun için her şeye değer. Ama tabii ki bu bir tercih değildir. Bunun altını çizeyim. Tabii ki tercihimiz içimize sine sine yani bu yönde bu üç başlık altında ciddi bir yani başlangıç yapmak. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Türkiye'nin böyle girmesini sağlayacak bir konseptin parçası olmayı arzu ederim.
Çok teşekkür ederim Sayın Ayhan Bilgen. Umut ederim ki ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hep birlikte bir yol buluruz. Çok teşekkürler.
Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler.
Evet değerli dostlar, bugün hızlı girdik. Sayın Bilgen'le uzun uzadıya konuştuk. Önemli bir mevzu bu, çünkü bugün Türkiye'nin en kritik kararlarından birisi alındı. Yani Millet İttifakı'nın yanına Emek ve Demokrasi Birliği'nin bütün paydaşları da katıldı. Sosyalist Güç Birliği de bu konuda zaten aday çıkarmayacaklarını açıklamışlardı. Böylece geniş bir zemin oluştu. Geride bir tek Muharrem İnce Bey kaldı. Muharrem İnce Bey'in içinde bulunduğu tablo kaldı. Çünkü Muharrem İnce denklemi değiştiriyor mu sorusu var. Değiştiriliyor mu dememin nedeni, yarın saat sabah 11'de denklemin nasıl değiştiğini size YouTube kanalında anlatacağım. Neden şimdi değil derseniz, elimde veriler var ancak yarın itibariyle teyit etmiş olacağım. Ve Türkiye'de altına imzamı koyabileceğim kadar inandığım bir veriyi, son durumu, seçimle ilgili son durumu yarın sabah saat 11'de açıklayacağım. Nereden edindiniz derseniz bu veriyi, benim de siyasi tahlillerimi yaparken siyasi partilere özel çalışmalar yapan ve bunları para karşılığı yapmayan ya da para karşılığı yapıp gizli yapan, dolayısıyla hakikati ortaya koyan bir takım firmalarla gazeteci ilişkilerim var. Şu saati yetiştirmek için uğraştım. Elimde kabaca bilgiler var ama size çok önemli bir bilgi vereceğim için yarın saat 11'de bunu gerçekleştireceğim. Şimdi Fırat Yeşilçınar var. Özellikle benim çok sevdiğim bir arkadaşım, birlikte uzun zaman çalıştığımız bir arkadaşım. Kulağa delik değerlendirmelerini sıkı bir biçimde yapan ve kulis bilgilerini bilen bir isim. Fırat merhaba.
Merhaba, iyi yayınlar abi. Kolay gelsin.
Sağ ol Fırat. Fırat, sen Kürt siyasetini de yakından takip ediyorsun. Bölge insanını da tanıyorsun. Kulisleri de takip ediyorsun. Aslında HDP'nin liderliğinde kurulan ittifakla ilgili bu karar şaşırtıcı değildi. Ancak denklemde lokomotif olarak Hüdapar var ve az önce konuştuğumuz Sayın Bilgen de denklemin bir yerinde. Ne kadar oy getirir götürür bilmiyorum bütün bunlar ama sen de biliyorsun ki 0.1'in bile kader belirleyeceği bir durumdayız.
Evet, yani bugün aslında HDP'yi buraya zorladılar. Yani ben ilk önce onu söyleyeyim. Yani hem bölgede yapılan anketler, son anketlerin çoğunda Adnan Demokratik Partisi, yani HDP'nin Kars'ta yaptığı açıklamadan sonra ki yapılan ankette HDP'nin kendi adayını çıkarmaması gerektiği aslında vurgulanmıştı. Yani bizzat kendi yaptırdıkları anketlerde. Şimdi o anketlerin çoğunda Kılıçdaroğlu çıkıyordu. Hiç aday değilken, yani aslında adaylıkta İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adı geçerken bölgede yapılan bütün anketlerde Kılıçdaroğlu önde çıkıyordu. O yüzden hem bölgedeki baskı, hem ittifak içerisindeki baskı HDP'yi buraya zorladı. Ama hani ben seni o işte masaya bir şekilde dahil olduk kısmına şöyle bir şerh koymak isterim. HDP bugün benim gördüğüm bir destek açıklaması yapmadı. Şimdi MHP'in çok net bir şekilde MHP ve TİP'in çok net bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili değerlendirmesi var. Ama HDP burada dikkat ettiysen seçmenini serbest bırakma eğiliminde. Yani adayımız Kılıçdaroğlu demiyor. Bir şekilde seçmenini serbest bırakma eğiliminde. Ben de bunu şöyle okudum. Şimdi her yıl Nevruzlar'da bütün Nevruzların bir sloganı olur. O slogan Kürt siyasal hareketini ya da Kürt hareketini bir şekilde kendine o yıl boyunca verdiği mesaj. Yani o yılı nasıl görmek istiyorsa, o yılı nasıl tırnak içinde taşlandırmak istiyorsa, o Nevruz'u da onun bir başlangıcı, bir miladı olarak kabul edip onunla birlikte yürüyor. Şimdi bu seneki Nevruzları tek tek izledim. Zaten bazı yerlerde ortaya çıkan provokasyonlar vardı, ciddi provokasyonlar vardı. Bazı yerlerde ise kilit isimler, bak kilit isimler, yani mesela Ahmet Türk gibi, Sırrı Süley Önder gibi isimlerin öncülüğünde yapılan bütün konuşmalarda tamamıyla bütün vurgu Öcalan'dı. Bütün vurgu. Yani hem Öcalan'ın işte ne bir değerlendirmeydi. Bütün Nevruzlar'da yapılan şeyin adı buydu. Şimdi hem ittifak kararına giderken hem HDP'nin tutum belgesine doğru yol alırken böyle bir Nevruz sloganı seçildi. Bu ilginçti. HDP'nin de bugün net bir şekilde Kılıçdaroğlu'na işaret etmemesi, seçmenini sadece serbest bırakması bence şimdilik. Çünkü Öcalan'ın İstanbul seçimleri öncesinde yaptığı hamlenin bir benzerini ben şahsen bekliyorum. Seçmeni de Nevruz öncesi böyle bir Öcalan'a sındırıp Öcalan'ın vereceği o mesajla yönlendirebileceklerini düşünüyorum. Yani burada bunu şunu diyebilirsin ama HDP adayı çıkarmadı. Çıkarmayabilir ama HDP yıllar önce yapılan referandumda boykot yaptı. Yani HDP Karakalıp İstanbul'da yaptıklarının, yani yapılan çağrının aynısını deneyebilirler. Cumhurbaşkanlığında tarafsız kalıp parlamentoya yönelin, hani parlamentoya yönelin çağrısı gelebilir. Bu da seçmeni ciddi şekilde zora sokar. Yani benim şu anda gördüğüm tabloda bu var. Yani bu net bir şey gibi duruyor. Yani
ama Fırat, ama Fırat, şimdi mesela evet, Öcalan çok önemli bir siyasi aktör, kabul. Çünkü sonuç itibariyle açıklama yapıyor. Taban etkileniyor. Onun sözünden çıkmak kolay değil. Onu zorlayabilirler. Yani bir açılım yapacağız falan diye, ama bir taraftan Selahattin Demirtaş'ın somut çağrıları var. Öte taraftan bugün gerçekten ağır bedel ödemiş olan ve halen mapusta olan, başta Demirtaş'ta olmak üzere pek çok siyasetçi var HDP adına. Bölge halkının gördüğü bir çeşit baskı var, bir çeşit tecrit var. Ülkenin iktisadi sıkıntıları var. Öte yanda da baktığımız zaman 16'lı masaya İyi Parti'yi çıkartırsak Kürt siyasetinde yol almak için istekli olan isimler var. Yani başka türlü söylersek, Kılıçdaroğlu'nun adında uzlaştığınız takdirde Türkiye'de bu milliyetçi tırnak içerisinde sert hassasiyetin yerine daha uzlaşmacı bir vurgu olabilir. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde adres olarak gösterildi. Yani daha umut var bir tablo olduğunu düşünüyorum. Üstelik de bu seçimde seçmeni serbest bırakmanın senin söylediğin anketler bağlamında baktığımızda doğrudan ve açık bir şekilde Kılıçdaroğlu'na destek olduğunu düşünüyorum. O yüzden hani ben açıkçası bunu destek olarak yorumluyorum. Aday çıkartmaktan vazgeçtiklerini görmek az buz bir şey değil çünkü.
Evet, ama
sen ne dersin?
Şöyle bir durum var. Yani mesela aday diye düşündükleri isimler, eğer ki HDP'nin kapatma davası sonuçlanırsa, ben o adaylıkta ismi geçen şeyler için söylüyorum, şahıslar için söylüyorum, çoğu siyasi yasaklı zaten. Eğer ki HDP kapatması olursa, yani otomatik bu insanlar zaten seçimden elenecekler. Öyle değil mi? Zaten o yarışın içerisine giremeyecekler zaten. O yüzden yani HDP hem kapatma davasıyla bir şekilde mücadele ediyor, orada savaşıyor. Bir yandan kendi kitlesiyle, seçmeniyle savaşıyor. Bir şekilde de vatandaşa ve Millet İttifakı'nın da o beklentilerine de karşılık vermek zorundaydı. Yani insanlar şeyi bekliyordu. Yani bir de Hüdapar'la AK Parti bu kadar yakınlaşmışken net bir mesaj bekliyorlardı. Hani iktidar ne argümanla vurabilir? İşte teröre yakınlığıyla o bilinen bir partiyi siz ittifakın içerisine dahil ettiniz dedikleri an Millet İttifakı da kardeşim sen işte Kürt'ten, işte ana dilden ilk dört maddeyi değiştiren Hüdapar'dan umut beklemişsin ki o 150 bin oy. Burada da var %10 oy. Hani ben bunu tercih ettim derse ikisini çarpıştık bir şekilde o tartışmanın içerisinden sıyrılabilirdi. Ama HDP çok kritik bir şey yaptı. Yani ben bir söylenti, bu sadece bir iddia ve bir söylenti, bir avukat grubunun kısa bir süre içerisinde Öcalan'la görüşeceği iddiasını bugünkü açıklamayla birbirine bağlıyorum. Yani o yüzden hani seçmeni serbest bıraktı. Evet, senin dediğin hani işte Kılıçdaroğlu'na yönelebilir ama ondan hiç emin değilim. Çünkü bu seneki Nevruz'da çok büyük bir mesaj verildi ve bu mesajın tamamında Öcalan vurgusu yapıldı. O yüzden bunun önemli olduğunu ve birkaç gün içerisinde bence daha sıcak ve böyle gündemin çok da böyle yoğun olduğu bir sürece doğru gireceğiz.
Yani ben açıkçası bu saatten sonra HDP'nin Erdoğan rejimiyle şu ya da bu şekilde yan yana gelmesinin güvenilirliğini çok yitireceğini düşündürüyorum. Açıkçası çünkü orada ciddi bir başka açmaz ortaya çıkar ve bu açmaz da toplum arasında batıyla, doğuyla, güneyle uzlaşma açısından çok kritik bir ismin, Dersimli bir ismin ortaya çıkmış bir ismin bir anda oyun dışı bırakılması anlamına gelir. Bölge insanı buna ikna olur mu emin değilim açıkçası. Çünkü ilk defa bir Alevi, bir Dersimli, bir bölge insanı ki Yavuz Ağaralioğlu'nun inadından ve itirazından görüyoruz ki bu yerli yerinde bir şey olmuş. HDP açısından kritik gibi geliyor bana. Tabii zaman gösterecek, siyasette 24 saat çok uzun zaman. Peki bir diğer konuyu o zaman gündeme getirelim. Bu pazarlıklar sürerken ben yarın önemli açıklamalar yapacağım. Bulguları ve bilgileri edindim. Şu dakikalarda da Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imzalar toplanıyor. 20 binleri geçmiş durumda iki isim, Fatih Erbakan ve Muharrem İnce. Bunu nasıl yorumlayacaksın?
Ya ben ilk 2010 bugün görünce imzaları direkt şeye döndüm. Yani 2018 seçimlerinde bu nasıl oldu? Yani imza süreci nasıl toparlandı mı hızlıca diye baktım. Bu arada 2018 yılında giren bütün adaylar ilk gün çok yüksek oy almışlar. Yani çok yüksek imza toplamışlar. Yani bu Muharrem İnce toplayabilir mi? Toplayamaz mı tartışmasının ötesinde bugün bütün insanlar, yani en azından kendi kitleleri, yani parti, sonuçta bunlar daha yeni seçime girecek küçük partiler.
Bu küçük kaç gün sürecek bu imza?
Pazartesi günü bitiyor diye biliyorum. Yani yanlış dedim. Pazartesi günü bitiyor. Eğer ilk gün bu kadar düşük gittilerse, ki bu düşük bir rakam. Yani mesela Muharrem İnce'nin kendisi için düşük bir rakam. Yani şu anda bütün memleket partiler en azından kendi cumhurbaşkanını görmek istiyorlarsa çok hızlı bir şekilde bugün gidip o imza verebilirlerdi. Yine Sinan Oğan'ın içinde bulunduğu Ata İttifakı da öyle. Ama en şu anda örgütlenmiş gördüğüm Fatih Erbakan. Yani orası çok hızlı gidiyor şu anda. Doğu Perinçek için bir şey söyleyemeyeceğim ya da diğer adaylar için. Ama oradan elenebilecek isimler olduğunu düşünüyorum. Muharrem İnce'nin falan 100 bin imzayı rahatlıkla toplayacağını düşünüyorum bu arada. Ama çok yavaş gidiyorlar. Bu ilginç yani.
Yani ben Muharrem İnce'nin de en kötü ihtimalle diğer siyasi partilerden birbirlerine çelme takmak isteyenlerin Muharrem İnce'ye imza toplayabileceklerini düşünüyorum. Ancak Fatih Erbakan'ın da ileri giderek örgütlü olarak bir tür gövde gösterisi yapmak istediğini anlıyorum kendi payıma. Bilmiyorum, katılır mısın buna?
Evet, ama şimdi Fatih Erbakan bir şekilde hani YSK sürecinde de zorluklar çıkarıldığı için kendisine, yani adaylıkla ilgili başvuru yaparken mesela çok basit bir prosedürde engelleme girişimi oldu böyle. İlginçti o. Sonrasında zaten hani o prosedürü açtılar. Ya Fatih Erbakan buradan güçlü çıkar. Çünkü ben bugün biraz sokakta da gördüm. Yeniden Refah Partisi çoğu ara mahallelerde bile stand kurmuş ve örgütlenmiş. Yani bu süreci organize etmişler. O yüzden burada büyük bir gövde gösterisi yapacağını ben de düşünüyorum. Yani süreç sonunda büyük bir gövde gösterisi yapacağını düşünüyorum.
Ben de geleceğe matuf bir hazırlık yaptıklarını görüyorum. Bu seçimde bir siyasi unsur olmasak bile gelecekte olacağız diye baktıklarını düşünüyorum. Son bir şey daha soracağım. Medyada ilginç bir tablo var. Ben takipçisi olacağım soracağım sorunun, ama sen çok deneyimli bir isimsin. Bazı kahramanlar medyada perde arkasında bilinir. Kamuoyu o kadar tanımaz çünkü ekran önünde değildir falan. Sen de medyada çok tanınan bir isimsin. Bu Mehmet Ali Birant isminin durup dururken Fethullahçı meselede, Fethullahçı örgütlenmenin basın ayağı olarak yargılananlardan birisi olan Ekrem Açıkel'in işte Halk TV'ye geçmesiyle olgulu bir isyan çıktı Fenerbahçelilerde ve medyada muhalef isimlerin en önemlisi olan Ayşenur Aslan son 30 saniyede 40 saniyede geçiniz Ekrem Açıkel'in bir kabahati yok, oranın asıl müsebbibi işte Mehmet Ali Birant'tır dedim. Umur Birant, Mehmet Ali Birant'ın oğlu da sert bir tweet attı. Şimdi bu yeni sürece dair kodları okumaya çalışırken hepimizi çok yadırgattı. Ayşenur Aslan, Fethullah Gülen cemaatinin medya ayağından yargılanan Fethi, bu Ekrem Açıkel derken Birand'ın oğlunun, Umur Birand'ın açıklama yapması çok ilginç bir denklem oluştu. Medya adına bunu nasıl okuyalım? Bu meseleyi nasıl görüyorsun?
Ya şöyle, şimdi işin Ekrem Açıkel işinin gidip Mehmet Ali Birand'a dayanması komik. Ama sana çok komik bir detay söyleyeyim mi? Yani mesela şu anda yani izleyenler gitsin Ekrem Açıkel'in profil fotoğrafına baksın. Kapak fotoğrafında Mehmet Ali Bilant var. Yani o yüzden yani bir şeyi yaparken ben şimdi Ayşen Hanım'la niye böyle bir atılım yaptım da bilmiyorum. Sadece bir detay daha söyleyeyim. Ayşenur abla medya operasyonunda, bu çetenin operasyonunda Ahmet Şıklar yayınlanırken Nedim Şener'le birlikte yaptığı konuşma var, arşivde duruyor. İnsanlar açtın onu dinledi. Yani o dönem ne diyordu? O dönem o ne diyordu? Yine bu kumpası savunan, yani o dönem işte bu tırnakçıda şike diyerek büyük operasyon başlatan, bu arada hani 3 Temmuz'un hani o sürecin kendisi de bir darbe girişimidir. O darbe girişiminin öncülerinden olan Ekrem Açıkel ve onun yancıları için, onun etrafındaki insanlar için ne diyordu? Bence o kendi arşivinden dinlemek lazım. Nedim Şener'le birlikte hiç unutmuyorum İmece TV, yani İmece TV olsa gerek, katıldılar ve o gün değerlendirme yaptı ikisi. O yüzden Ayşen Nur abla bir anda vururken Ekrem Açıkel'in kapak fotoğrafına da çakmış oldu. Yani orada işi bir şey demeyeceğim yani. Orada duruyor yani.
Peki yani bir muhalif medyada böyle bir ismin orada olması ve sanki bir muhalif isimmiş gibi ortaya çıkması tuhaf değil mi?
Tuhaf olmaz. Geçen gün sen gündeme getirdin. Hani İsmet Berkan ismi. Ya kim yazdı? Mesela bugün İsmet Berkan'a, mesela İsmet Berkan Halk TV'ye geçmiş. İnsanlar senin paylaşımının altına ya da başka paylaşan isimlerin altına şunu yazmışlar. Ya olur mu öyle şey? Bu da rezalet. Ya nasıl ya? İsmet Berkan'ın yetiştirdiği eleman Halk TV'de üst düzey yöneticilik yapmaz mı? Yine orada Nihal Bengüsü Karaca ya da Kabataş'ın 3-5 yalancısı gelip orada yorumcu sıfatıyla konuşmadı. Yani bu dönemin Adalet Bakanlığı'nı yapan isim, bu Fethullahçıların en yoğun çalıştığı dönemde gelip ya Türkiye'nin adalet sistemi üzerine yorum değerlendirme yapmadım. O yüzden yani medyanın bu medyada şöyle bir şey oluştu. Eski medyayı da çok iyi bildiğim için, yani bizim tabii ki benim haddime değil bu yorum yapmak, ama şunu görebiliyorum. Ya çok deneyimsizleşti ve hafızasızlaştı insanlar. 2011 çok uzun bir süre değil. Yani sadece 12 sene. 12 sene önceki aktörlerin tamamı bugün çıkmış bir şekilde bu işte bahsettiğimiz bir muhalif yapıda bir söz söylemeye çalışıyor. Yani yarın bir gün mesela ya AK Parti gittiğinde şimdi burada bugün taşlanan isimlerin tamamı buraya geçmeyecek mi? Yani açın Halk TV'nin kendi, ben internet sitesini yönettim. Allah aşkına Ekrem Açıkel ile ilgili biz oraya neler yazdık ya o dönem. Ya girsinler baksınlar. Orada duruyor, silmemişler de. Ya abim yok. Evet. Yok Işıkçıların bilmem neyi de. Ya siz oraya tarikat cemaat demediniz mi? Kendiniz onu savunmadınız mı? O yüzden alın ana haber. Yani işte İrfan'ı indirin yerine onu alın bence. O yüzden gerek yok. Yani bunlar çok ilginç şeyler değil. Bence toplum hafızasızlaştı. Ve bugün mesela Ekrem Açık yani sahip çıkan aktivist değil. Çok ilginç ya. Yani. Çok ilginç. Zeytinleri çok yüksek. Bunu söyleyeyim sana ya.
Evet, reytingleri yüksek çünkü öyle pazarlandı, öyle görülüyor. Çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Bazen reytingler yüksek olur, sonra baş aşağı gidersin, onu da söyleyeyim.
Reyting ama bugün şunu da yapıyordu, çok özür dilerim. Bugün Ekrem Açıkel Rütü'nün Halk TV'ye verdiği cezayı değerlendiriyordu. Böyle de bir ilginç bir tablo vardı, bugün izledim sadece. Bağlamıştı basın konseyi falan, dinliyordu. Böyle ilginç bir şey vardı bugün yani.
Evet, büyük bir kepazelik ile karşı karşıyayız. Yani bu da çok ilginç. Ya Fırat, hazır öyle demişken Pınar Türenci de bağlasak mı şimdi yayına? Ne dersin? Sence basın konseyi, Türkiye'nin bence utanılacak bir kurumu basın konseyi. Ne dediğini bilmeyen, sağa solu belli olmayan, ne verdiği cezaların makbul, ne değerlendirmeler makbul, saçma sapan hale gelmiş bir yerde. Çok değer verdiğim Sayın Pınar Trenç, bir Fethullahçı'ya çok değerli gazeteci diye hitap ediyor. Ben demiyorum Fethullahçı diye, Fethullah'ın basın ayağı olarak değerlendirilen birisine ceza aldı diye, Rütük ceza verdi diye.
Senin demene gerek yok. Mahkemeler bizzat kendisini sanık olarak çağırdılar.
Evet.
Sen demene gerek yani, yok. Çağırdılar yani. İşte,
onu diyorum. Yani Pınar Türen Halk TV bir ceza almış. Tamamen haksız bir ceza. Bandrollü satılmış olan bir kitap. Selahattin Demirtaş'ın bir kitabı. Yani eğer yasak olsa satılmaz. Değil mi? Kitap. Böyle bir kitap, böyle bir kitap var. Bu kitaptan dolayı ceza veriyorsunuz. Fakat bunu tartışan isimlerden bir tanesi Fethullah Ana davasında medya sorumlusu olarak kabul edilen isim Ekrem Açıkel. Bulunduğu kanal Halk TV, yani Türkiye'de Gezi'de büyük yük görmüş bir yer. Konuşan kişi de bundan dolayı sürekli itiraz etmiş Pınar Türenç ve söze girerken siz değerli gazeteci diyor. Kardeşim kim kimdir? Nasıl bir sahadayız? Siyaset kadar medyada tuhaf olmadı mı sence diye sormak istiyorum. Son sorum.
Evet, bir de bu halkı verilen ceza bugün gelse, Ekrem Açıkel bugün de gelse ana haberde olsaydı haberin kamı şöyle başlardı bence. Yani haberin kamı işte terör örgütü üyelerinden hafif yatan Selahattin Demirtaş'ı öven der geçer. Bu kadar geçer. Çünkü aynı kurumda çalışan Cem Küçük'ün tweetini söyledi. Aynı kurumda çalışıyor. Ne gerek? İşte PKK'nın siyasi kolu HDP diye başlıyor. Bu oyuncu tweeti oturuyor. Şimdi aynı kurumda çalışıyordu. Büyük ihtimalle o da öyle söyleyecekti. Yani o yüzden hani bu kadar hafızasızlaşmayalım. Ya sorun yok. Yani insanlar istediği kişiyi alabilir, transfer edebilir, çalıştırabilir, okey. Ama bazı yerlerde ilkeler vardır yani. Ha bu burada ilke aşılmış durumda. Yani izleyiciye hakaret. Bu okura izleyiciye hakaret diye düşünüyorum ben.
Ben de aynı kanıdayım. Çok teşekkür ediyorum Fırat. Değerlendirmelerin için yine özgün bir yerden bir bakış getirdin. Değerli dostlar, 0212-809-3043'ten 0212-809-3043'ten biz sizinle söyleşmeye devam edeceğiz ve bu gerçekten önemli olacak. Pınar Türenç hanımefendiyi de bağlayabilirsin istersen Ali. Çünkü bugün söyledikleri saçmalıktan da öte acayip garip bir hale gelmiş durumda. Kimle neyi konuştuğunu bence bilemiyor. Bunu da enteresan buluyorum. Hakikaten Türkiye'de sapla saman birbirine karışmış durumda. Mehmet.
İyi günler Emel Bey. Bir basın kuruluşunun ne olduğunu anlamak için bence parasal kaynaklarına bakmak lazım. Yani böyle bu eskiden beri emperyalizmin yaptığı bir şey. Fonlayıp bir Türkiye'de bir sürü basın yayın organı çalıştırıyorlar.
Evet. Her zaman böyle. Siyaset için de böyle. Teşekkür ederim. 0212-809-3043 0212-809-3043
Sessizce adımlarım yaklaştı. Görüyorum orada işte kayboluverdiğini sokaklar arasında. Elbet bir gün yollar çaresizce tükenip son bulacak. Zaman işte yeniden başlamış olacak. İnanırım kalbim onunla sonsuza dek yaşayacak. Kaybolup gidecek mazide birlikte. Sokaklar geçiyorum sızıp.
Değerli dostlar, Türkiye'nin muhtemelen en çok dinlenen programlarından biri Yolcu Yolunda Gerek. Biz de gündeme damga vuran söyleşiler yapmaya devam ediyoruz. Ama en büyük özelliğimiz söyleşileri sizle de yapıyor olmamız. 0212-809-3043'ten bize bağlanmaya devam edeceksiniz. Bu sırada Sayın Pınar Türenci'ye de ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü ben açıkçası belleksiz bir toplumun geleceksiz bir toplum olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet, şimdi Pınar Hanım'dan yanıt geldi. Saat 20'de Pınar Türenç bizimle olacak. Çok ilginç bir söyleşi olacak, şimdiden söyleyeyim. Ömer.
Merhabalar.
Buyurun Ömer.
Bir soru sormak istiyorum ben de.
Buyurun.
Bu batılı devletlerin politikalarını eleştiriyoruz. Emperyalizmi eleştiriyoruz. Peki Rusya'nın yaptığı çalışmalar Ukrayna'da, Gürcistan'da, Afganistan, Çeçenistan, özür dilerim Afganistan'ın yerine Çeçenistan'ı söyleyecektim. Bu ülkelerde yaptığı çalışmaları biz niye emperyalizm olarak değerlendiremiyoruz? Bunu sormak istedim.
Niye değerlendiremeyelim anlamadım.
Yani bu burada şu an anladığım kadarıyla işte Rusya'nın Ukrayna'daki çalışmaları, politikası, Kırım'ı ilhak etmesi, bunları biz o kadar normal görüyoruz ama Amerika'nın yaptıklarını daha farklı bakıyoruz. Yine az önce yayına bağlanan beyefendi de, siyasetçi de işte Ukrayna tarafına dengeli bakmamızı söyledi. Bu dengeyi kim belirliyor, neye göre bir denge kuruluyor onu merak ettim.
Ben size söyleyeyim, çok basit. NATO yayılmacı bir siyaset uyguluyor. NATO yayılmacı bir siyaset uyguladığı için karşısında da Avrupa'nın en faşist grubu olan Ukraynalı neo-nazilerin olması halinde bir ülke kendi güvenliğini korumak için maalesef çatışmalı bir iklime gidiyor. Sonuç itibariyle halkları birbirine düşüren, ortalığı kana bulayan Türkiye'nin Suriye meselesinde olduğu gibi NATO. Yani Türkiye'de bunu herhalde görmeyen bilmeyen yoktur. Ukrayna halkıyla Rusya halkı arasında ne gibi bir ihtilaf olabilir ki? Aynı coğrafyanın insanları, sınırları kaldırsanız kardeşler. Türkiye ile Suriye halkları arasında ne gibi bir kopuş olabilir ki? Sınırlar olmasa kardeşiz. Irak'la Türkiye arasında ne fark olabilir ki? Sınırları kaldırsanız kardeşiz. Yunanistan'la Türkiye arasında nasıl bir kopuş olabilir ki? Sınırları kaldırsanız kardeşiz. Bütün bu sınırları oluşturan NATO'nun özellikle yayılmacı politikası ve bu yayılmacı politikayla birlikte dünyadaki 3. dünya ülkelerini yalnızlaştırması ve bunun yanı sıra mikro milliyetçi, mikro mezhepçi bir takım uygulamalarla neoliberalizmi yaymasıyla oluştu. Şimdi Ukrayna'da Zelenski ile Joe Biden'ın arasındaki oğluyla iktisadi ortaklığı bildikten sonra, neonazilerin orta yerde durduğunu gördükten sonra, Türkiye'de başta olmak üzere bütün bu göç hareketlerini oluşturan NATO politikaları olduktan sonra Allah aşkına tamam Rusya'yı eleştirelim de karşımızda devasa bir NATO varken ilk cümleyi herhalde ona kurmak gerekir. Ömer Bey, maalesef sizin aynı fikirde olamayacağım, kusura bakmayın. 0212-809-3043 0212-809-3043 Ben prensip olarak hangi devlet olursa olsun emperyalist bir yayılmacı bir siyaset uygulamasına karşıyım. Topraklar orada yaşayan halkındır. O kültürlerin korunması gerekir. O kaynakların o halk için kullanılması gerekir. Bir halkın bir başka halk tarafından iktidarı tarafıyla sömürülmesi, yani İsviçre'de insanların mutlu olması için Afganistan'da ölmek zorunda olması, Amerika'da birisinin daha zengin olabilmesi için Suriye'de, Irak'ta kan dökülmesi aşağılık bir şeydir. Şimdi bunu söylemediğiniz zaman adalet duygusundan uzaklaşmış olursunuz.
Gözümde canlanır koskoca mazim. Sevgilin nerede, ben neredeyim?
Ahmet.
Ahmet Bey, Enver Bey merhabalar.
Buyurun.
Demin Suriye ve Ukrayna hakkında söyledikleriniz o kadar doğru ki size onu söylemek için açtım sadece.
Sağ olun. Yani siyaseti biraz bilmek ve değerlendirmek gerekiyor, evet. Diye düşünüyorum. Maalesef Türkiye o kadar bir Amerikancı medya baskısı altında ki, ya Allah aşkına aynı anda hem CNN hem Habertürk hem NTV hem de Halk TV Ukrayna'ya gidip NATO lehine yayın yaptı. Soru şu, ya hani bunlar arasında çelişki vardı? Nasıl olabiliyor bu? Bir tek biz Tele1'de, ben, Merdan Bey, burada Ceyda, 3-4 arkadaşımız olayın gerçeğini anlatmaya çalıştık. Burada ciddi bir sorun var. Halklar kırdılıyor, NATO yaygınlaşıyor dedik. Mamafi sesimizi işte ancak bu kadar duyurduk. Bir felaketle karşı karşıyayız. Cehalet ve NATO felaketi.
Doğru, doğru. Ve taşları oynatıyorlar. Taşları oynattıktan sonra seyrediyorlar efendim.
Evet, bu arada yani Ayhan Bilgen Bey'i birçok açıdan eleştirebilirsiniz ama bu hassasiyetinde bence doğruydu. Çok teşekkür ederim.
Doğru. Peki. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
İyi akşamlar. Sağ olun. 0212 809 3043.
Tufanı eser başımda, hangi yana baksam durur karşımda. Artık tüm umutlar yabancı bana, seni aramaktan bak ne haldeyim. Bir hayal tufanı eser başımda.
Azim.
Evet, merhaba.
Buyurunuz.
HDP ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Yıllardır HDP'ye oy verdiğim bir insan olarak. Sesin geliyor mu?
Evet, buyurun, sizi dinliyorum.
Şimdi ben Sayın Mithat Hoca'dan bunu beklemek isterim bugün Pervin Buldan da. Ya arkadaşlar, diye düşünüyorsunuz ama biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu vatanı da çok seviyoruz. Biz bu vatanın bölmesini de istemiyoruz ama demokrasi haklarımızı da savunuyoruz. Bunları da demesi gerekiyor. Çünkü bugün HDP'li dediğin zaman neredeyse bazı insanlar onlara böyle vatan haini gibi görünüyor. Halbuki biz HDP'ye de oy veriyoruz ama vatanımızı da çok seviyoruz. Bu toplumun içerisinde Pervin Buldan olsun, Mithat Sancar olsun, onları kesinlikle her zaman dile getirmeleri gerekiyor. Biz bu vatanla ayrılmak istemiyoruz. Biz bu vatanı seviyoruz. Nevruz oluyor ya da bir gösteri oluyor. Sokakta 3-5 tane okumamış cahil insanı gidip orada Abdullah Öcalan'ın posterlerini açıyorlar. Bilmem lehine slogan atıyorlar. Bu HDP fayda mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Sayın Demirtaş'ın genel başkan olduğu zaman %13,5 oy aldı. Bugün Pervin Buldan, Mithat Sancar ya da HDP kesinlikle Demirtaş'ın çizgisine ayrılıyor. Bakınız, eğer bugün Demirtaş çıksın bugün desin ki biz Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceğiz, boykot edeceğiz. Kimse vermez ama vereceğiz, herkes verecek. Bugün HDP kesinlikle Demirtaş'ın çizgisine ayrılmaması gerekiyor. Abdullah Öcalan için yürüyüş yapıyor, özgürlük istiyor. Demirtaş için bir gün HDP özgürlük istedi mi? Bir gün Demirtaş dışarı çıksın diye bir slogan, bir miting yapabildi mi? Ben burada bir HDP oy verdim bir insan olarak. HDP kesinlikle Türk kamuoyunu ikna etmesi gerekiyor. Biz bu vatanı seviyoruz, bu vatanla ayrılmak istemiyoruz. Çünkü bakıyorum ki ya demokrasi demokrasi de tamam da vatan olmadan demokrasi de olmaz ki. Bunu da savunmanız gerekiyor. En az da karşı taraf desinler ki ya biz bunlara haksızlık ediyoruz kardeşim. Biz bunlara vatan haini diyoruz, bölücü diyoruz, şücü diyoruz, bucu diyoruz. Ama bunlar bile değil. Bütün HDP mitinglerinde ben burada HDP bir HDP'li olarak sesleniyorum. Bir daha da böyle kamuoyunu rendici edecek insanlar kesinlikle o sloganlar falan atılmasın. Eğer biz bugün bu ülkede siyaset yapıyorsanız gerçekten Türk kamuoyunu da ikna etmeniz gerekiyor. %13,5 oydan neden %10'a düştü? Hendek olaylarından dolayı. Hendek olayları kime yaradı? Sayın Pervin Buldan, Sayın Mithat Sancar, bunları dile getirmeleri gerekiyor. Artık devre eski devirde Şeyh Seyit Palu, Seyit Rıza Şubu, o devirler bitmiştir. Bugün eğer kardeşçe biz yaşamak istiyorsak bu ülkeye önce sahip çıkmamız gerekiyor. Vatanımızı her yerde sevdiğimizi söylememiz gerekiyor. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. 0212 809 3043. Bütün görüşlerin konuşulabildiği tek mikrofon burası. Çünkü neredeyse hiçbir baba yiğit halka mikrofon tutma cesareti gösteremiyor. Ama biz yurttaşımıza güveniyoruz. Söze inanıyoruz, kaleme inanıyoruz, düşünmeye inanıyoruz. O yüzden sizinle birlikte konuşmaktan, sizin demokrasiye sahip çıkacağınızı bilerek mikrofonumuzu uzatmaktan korkmuyoruz. Gizli kapaklı değil, açık açık konuşuyoruz. 0212 809 3043. Evet, Ertem.
İyi akşamlar Emre Bey. Saygılar sunuyorum sizlere.
Sağolunuz, buyurun.
Efendim, benim bir sorum olacaktı. Fikirlerinizi çok merak ediyorum. Fikirlerinize inanılmaz değer veriyorum. Çok seviyorum sizi.
Sağ olun.
Acaba AK Parti neden HDP'ye yaklaşmadı da HDP'nin İslamcı kesim ona Hüdapar'la bir ilişki içerisine girdi ve de şuna ne kadar katılıyorsunuz? Şu an sürekli seçim için bir takım ortaklıklar kurulmakta. Demokratik Sol Parti gibi bitmiş bir partinin, ANAP gibi bitmiş bir partinin AK Parti çizgilerinde yer alması ne derece etkili olur? Saygılar sunuyorum efendim.
Teşekkür ederim. Son söz ettiğiniz iki partinin saygısızlık etmek istemem ama tabela partisi olmaktan öte bir varlıkları olduğunu tahmin etmiyorum. Genellikle bu tür partilerin tabelası elde tutulur. Demokrat Parti'de olduğu gibi gün gelip bazen siyasette kritik bir noktaya gelebilirsiniz. Bugün Gültekin Uysal ısrarla ve inatla siyasi partisini koruyarak bugün altılı masanın bir unsuru oldu ve orada oy kullanır hale geldi. Bu az buz bir mesele değil. Bir kere bunu söyleyelim. Dolayısıyla bunlar da tabela partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi de listeyi ne kadar kabarık tutarsa toplumda bakın herkes bizimle gibi bir ikna edici söylem arıyor. Ama Hüdapar burada çok radikal bir çizgi. Dolayısıyla Hüdapar meselesi Türkiye'de Hizbullah meselesidir. Türkiye'de kan demektir, gözyaşı demektir ve gerçekten korkutucu, ürkütücü bir tablo demektir. Bu yönde iki kere düşünüp bir kere söylemek, üç kere düşünüp bir kere hamle yapmak gerekirdi. Fakat başka bir tablo ortaya çıktı. Şeye gelince ben HDP ile Adalet ve Kalkınma Partisi arasındaki uçurumun bir arada geçirdikleri geçmiş deneyimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Açılım sürecini yapmaya kalkıyorsunuz ve o partinin iki eş başkanını, belediye başkanlarını hapse atıyorsunuz. Şimdi bundan sonra masada olmak o kadar kolay değil gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi yarın sabah 11'de YouTube kanalımda da söyleyeceklerim var. Pek çok şey var. Oradan da tahmin ediyorum o değerlendirmeyi anlayacaksınız. Tuhaf bir çizgi ortaya çıkacak. Bunu da size anımsatmak isterim. 0212-89-30-43 Pınar Tranç'la saat 20'de çok ilginç bir söyleşi yapacağız. Kaçırmamanızı dilerim.
Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle.
Serhat.
İyi akşamlar efendim.
Buyurunuz.
Bugün HDP'nin aday açıklamayacağız bildirisi, kamuoyuna duyurduğu bu bilgi aslında bir yerde malumun ilanı gibi bir şey oldu. Bunda şaşıracak çok fazla bir şey yok. Ama şunun da bilinmesi lazım ki bu CHP ve HDP birlikteliği önemli ölçüde bir kitlenin duygularını incitmektedir. Bu kitlenin içerisinde nacizane ben de varım. Amcası asker olan, şehit olmuş bir amcamın yeğeni, polis olmuş, bu devlete hizmet eden bir babanın evladı olarak bu durum beni rahatsız ediyor. Net. Evet, bu siyasettir. İnsanlara siyasi anlamda bir takım şanslar vermek gerekir. Doğrudur, buna katılıyorum. Ancak karşı tarafında, evet biz geçmişte silahlı bir mücadele yürütüyorduk. Artık bu silahlı mücadeleyi bitirdik. Düz zeminde, anayasal ortamda bir siyaset yapmak istiyoruz gibi bir davranışla, bir düşünceyle kamuoyuna kendilerini analiz ederlerse tabii ki olabilirdi. Ama bu konuda HDP en küçük bir geri adım atmış değil. Nasıl olacak şimdi, neye göre bunu değerlendireceğiz? Yani bu insanlar geçmişte bu ülke için neden öldüler? Neyin mücadelesi belirdi? Ve işin ilginç tarafı, örneğin HDP'yi, yani HDP'nin de PKK'nın siyah kolu olduğunu kendileri de inkar etmiyorlar zaten. Bugün HDP'ye destek veren Amerika, dünyanın her yerinde sosyal demokrat, sosyalist internasyonala bağlı tüm siyasetçilerin ve siyasi partilerin kaybetmesi için CIA aracılığıyla yapmadığı pislik yoktur. Ama aynı Amerika bu ülkede CHP'nin kazanması için büyük bir destek kampanyası yürütüyor gizliden. Bunu da basında ortalama siyasetle ilgilenen hemen herkes bu durumun farkında.
Yani bu hangi basında? Böyle, hangi basında?
Hemen her basında, yerli yabancı her basında.
Yok bana, yok yerli olarak bana somut söyler misiniz? Şu basında Amerika Birleşik Devletleri'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklediğine dair bir bilgi gördüm. Şu gazetede, şu televizyon.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyor anlamında değil. Ancak Biden'ın Türkiye'deki muhalif partileri destekleyeceğiz açıklaması bütün televizyonlarda haber kaynakları olarak biz kamuoyuna duyuruldu. Yok mu diyeceğiz, yok mu böyle bir durum? Var. Şimdi belki bu CHP olarak isimlendirilmedi ama sonuç itibariyle muhalefet olarak ve muhalefetin de en güçlü adayı CHP olduğu için doğal olarak bu bağlamda CHP'yi değerlendirdi.
Yok ben CHP
olmayıp İYİ Parti de olabilirdi.
Muhalefet olan
her parti için geçerli.
Bunu dilediğiniz gibi söyleyebilirsiniz de ben tam da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bunun için kurulup 21 yıl iktidarda kaldığını gördüm de acaba ayrı ülkelerde mi yaşıyoruz diye düşündüm.
Hayır aynı ülkede yaşıyoruz. Ben AK Parti'nin çok rafine bir parti olduğunu falan savunmadım. Öyle bir söz de çıkmadı ağzımdan.
Fakat yok hayır. Çünkü Biden'ın sözü Biden'ın sözünü ben söyleyecektim. Ali hatırlattı.
Biden değil, Enver Bey. Richard
izin verin.
Aynı açıklamayı yaptı.
Biden o sözlerini Türkiye'ye geldiğinde başkan değildi söylediğinde. Sonra ben Biden'la Kılıçdaroğlu'nun ya da İyi Parti'nin görüştüğünü hiç tanık olmadım. Dolayısıyla hani ben bu tezinize katılamayacağım. Türkiye'deki bütün partiler NATO'cudur. Türkiye'deki bütün partiler Amerikancıdır. Dolayısıyla Türkiye'de hep Amerikancılar arasında yarış olur. Bizim gibi Türkiye Komünist Partisi gibi, Sol Parti gibi, TİP gibi, EMEP gibi partiler dışında Türkiye'deki bütün partiler Amerikancıdır. O yüzden bana pek ikna edici gelmedi. Kaldı ki sizin bu yaptığınız değerlendirmede geçen günkü vurguyu da görmemiş olduğunuzu anlıyorum. Bu Sayın Buldan ve Sayın İtaat Sancar sorunların çözüm maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi ve meclisi işaret etti. Ben bunu önemsiyorum açıkçası. Buyurun.
Bunu önemsenmiş olması şu gerçeği ortadan kaldırmıyor. Sonuç itibariyle ben olayın şu noktasına bakıyorum. Bir vatandaş olarak, sade bir vatandaş olarak olayın
buyurun,
şu noktasına
buyurun.
Bakıyorum. HDP silahla arasına mesafe koymuş mu, koymamış mı? Adamların bu konuda da herhangi bir açık deklarasyonları yok. O halde
ne?
Biz
Serhat Bey,
şimdi
Serhat Bey,
bir cümleyle hemen.
Yok devam edeceksiniz. Bir şey soracağım. Devam edin, kesmeyeceğim. Bir şey sormak istiyorum. Bu önemli çünkü Türkiye bunu duysun diye söylemek istiyorum ya da bizi izleyenler, dinleyenler ne söylerlerse siz tamam bu böyle oldu dersiniz, ikna olursunuz. Onu söylerseniz sevinirim.
Tabii dünyada bunun onlarca örneği var. ETA gibi PKK silahı bırakmış olur ya da bırakması yönünde bunun HDP'nin de bir savrı olur. PKK HDP'den bağımsız olarak silah bırakmayı reddedebilir. HDP de onlarla olan siyasi ilişkisini reddedebilir. O zaman ben ikna olurum. Benim gibi 10 binler, 100 binler belki de milyonlar ikna olur. Ama ortada böyle bir durum yok. Böyle bir durum olmadığı gibi burada bir ince ayrıntı daha var. Böyle bir durum olmadığı gibi sonuç itibariyle ben yani kimseye Atatürk'e olan sevdamı kanıtlamak zorunda değilim. Ben Atatürk sevdalısı bir insanım. Bu ülkenin üniter devlet yapısından yanayım. Açıkça söylemek gerekirse Türk'üm ama Türklük takıntım yoktur. Türklerin de bu ülkede özgürce yaşamasından yanayım. Ama bu özgürce yaşamı silah tehditleri silahların gölgesi altında olmamalı. Yani
Serhat Bey, son bir soru daha sorabilir miyim? Çünkü 8'de araya gideceğim. Röportajımız var. Kısaca değerlendirme yaparsınız. Sayın Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Oğan ve Sayın İnce yarışırsa bunlardan hangisine sandıkta oy vermeyi düşünüyorsunuz?
Benim çok özür diliyorum. Bir daha alabilir miyim?
Hızlı cevabı. Sayın Oğan, Sayın İnce, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan yarışırsa hangisine oy vermeyi düşünüyorsunuz?
Ben açıkça söylemem gerekirse bu isimlerden hiçbirine oy vermem.
Sandığa gitmeyeceksiniz o zaman.
Benim siyasi görüşümün insanları değil bunlar.
Anladım. Sandığa gitmeyeceksiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Teşekkür ediyorum.
Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Yolunda gitmeyen şeyleri görenler. Yolu hedeften daha fazla önemseyenler. Kervan yolda dizilir anlayışına itiraz edenler. Yolda olmak, değişmek ve değiştirmektir diyenler. Doğru frekanstasınız. Enver Aysever mikrofon başına geçiyor, sizinle birlikte yolcu yolunda gerek diyor. Enver Aysever'le yolcu yolunda gerek hafta içi her akşam 18.30'da Radyo Sputnik'te.
Evet değerli dostlar, bugün yine cezalar yağdı. Pek çok gazete, daha doğrusu pek çok televizyona cezalar yağdı. Bunların en önde gidinde Halk TV. Artık son çırpınışlar diye düşünüyorum. Çünkü ifade özgürlüğünün önünde durulamaz. Sonuç itibariyle aynı şekilde yine başka televizyonlara da ceza geldi ama benim de eskiden mensup olduğum Tele1'e, gerçi Halk TV'nde eskiden mensubuydum da ağır cezalar geldi. Sayın Pınar Türenci tipi bugün Halk TV'ye bağlandı ve kınadı. Benim de Sayın Türenci birkaç sorum var. Basın Konseyi Başkanı Sayın Türenci. Sayın Türenci merhaba.
Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim. Ben de basın konseyinden daha önce kocaman bir kınama cezası almış birisi olarak basın konseyinin güçlü, kıymetli ve değerli olmasını her zaman istiyorum. Bu cezaları nasıl yorumluyorsunuz Sayın Türenç?
Tabii ben o yayını izleyince, yani daha doğrusu iki gün, cumartesi günü izledim Halk TV'deki yayını, Serhan Asker'in programını. Gözlerim yaşararak izledim. Çok insana dokunan bir programdı. O kadar etkiliydi ki, yani şeydeki sahadan ekranlara yansıyan, evlere düşen o gerçekler çok acıtıcıydı, çok yürek yakıcıydı. Ve bu seçim sürecinde böylesine etkili programların yapılması mutlaka bu koşulları yaratanları rahatsız edecekti. Hatta yayın sırasında, cumartesi değil ama pazar günü yayın sırasında bir mesaj da attım Serhan Asker'e. İzliyoruz. Allah kolaylık versin. Ve çok etkileyici bir program. Yanındayız diye de bir mesaj atmıştım yayın anında. Bekliyordum ben bunu. Çünkü bu kadar eğer insanlara dokunuyorsanız, bu kadar irite ediyorsanız yayınınızla, kelimelerinizle, haberinizle, gerçeğe dokunabiliyorsanız ve sahici olabiliyorsanız, sahici bir sonuç çıkarıyorsanız ortaya, tabii ki birilerinin işine gelmeyecek ve rahatsız olacak. Ona da kılıf uyduracaklar. Şu kelimeyi, şu hareketi, şu ifadeyi, şu mimiği yapıyorsun diye mutlaka ve mutlaka suçlayacaklardır. Bunun sonucu olduğunu düşünüyorum. Yani gerçeğe eğer ulaşıyorsanız, gerçeği bütün çıplaklığıyla yalın şekilde halka iletiyorsanız, ki benim 45 yıldır yaptığım gazetecilik budur. İnancım, medya mensubu olarak inancım budur. Halka hizmettir. Halkın haber alma hakkını savunmaktır. Bunu yapabiliyorsanız tabii ki bir yere çomak sokmuş oluyorsunuz ve cezalar da bu koşullarda yağacak. Ama bunun en kötüsü, Enver, bence en kötüsü şu 53 gün kalan seçim sürecinde medyanın sesine boğulması, yayın yasaklarının gelmesi demokrasilere yakışmıyor. Şimdi biz bunu kime nasıl anlatacağız? Hangi demokratik iklimde biz bunu savunacağız? Biliyorsunuz ki basın konseyi olarak bazı görevlerimiz var yurt dışında da. Bunları anlatmakta güçlük çekiyorum. O nedenle de çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
Sayın Türenç, ben birkaç şey söyleyeceğim. Bazı eleştiriler yapacağım ve yanıt vermenizi rica edeceğim. Ben basın konseyinin eşit, adil ve sağlıklı karar verdiğine inanmıyorum. Ve kendi payıma basın konseyini reddediyorum. Bunu burada söylemiş olayım. Ve Seren Asker'in...
Şikayet dosyalarıyla ilgili senin dediğin o başka bir şey.
Yok, başka...
Özgürlükler ilgili çalışmamız. Evet.
Yok, ben basın konseyinde geçmiş dönemde üyelik de yaptım. Size de gazeteci olarak çok saygı duyarım. Size ayrı tutarak söylüyorum. Çünkü ben sizi severim, biliyorsunuz. Bunu ayrı tutarak söylüyorum. Ancak sizin
insanlarıyız. Aynı nefes alıyoruz.
Evet, ben size ayrı tutarak söylüyorum. O yüzden yani siz de sonuçta basın konseyinin tek başına her konuda başkan olmanız, oradan sorumlu tutulmanız anlamına gelmez. Ancak ben Seren Asker'in yaptığı yayınlarla ilgili olarak ve bugünkü bir başka durumla ilgili olarak dikkat çekmek istiyorum ve bu konuda sizin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Ben Seren Asker'in reyting kuruna her şeyi yaptığını, insana dokunmak şöyle dursun, dünyadaki iletişim okullarında acı pornosu denen hiçbir hakikat barındırmayan bir yayıncılık yaptığını düşünüyorum. Ve Seren Asker'in bundan iki hafta önce bir depremzede çocuğu ekranda resmen gözyaşlarına boğarak, ağlatarak, arkasından da iki kazık kadar erkeğin herkesin içinde çocuğun yanaklarından öperek ki çocuğun vücudu dokunulmazdır, büyük bir suç işlediğini düşünüyorum. Ve bu suçun
halk dili... Zaten yaptı... açıklamasına.
Ben onu kabul etmiyorum.
Serdan'a soralım da şimdi aramızda onu
hayır şunu için ben hayır, siz iyi ki Seren Asker gibi gazeteciler var dediniz. Ben Seren Asker gibi bir gazetecinin meslekten bir an önce bu sebepten dolayı men edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer mesele
bağlandığınız... Yok, o kadar rigid bakmıyorum ben olaya. Evet.
Bağlandığınız yayında konuştuğunuz kişinin, Ekrem Açıkel'in Fethullahçı ana davada medya ayağı olarak yargılandığını ve bir Fethullahçı'nın Fenerbahçe camiasında kumpas kurmuş olan birisinin Türkiye'deki milyonlarca insanın Ali Tatar'dan tutun, Kuddisi Okkur'dan tutun, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan tutun, milyonlarca insanı kan ağlatan insanın, Ekrem Açıkel'in orada hiç bütün bunlar yapmamış gibi basın konseyinin değerli başkanına rahatlıkla konuşabilmesini üzüntüyle izledim. Hepimize bedel ödeten, hepimizin kovulmasına neden olan. Bu konuda ne diyeceksiniz?
Bu şeylerin içinde başka bir tarafa getiriyorsun. Ben cezaların ne kadar ağır, ne kadar kabul edilemez.
Ama bu adamlar yüzünden oldu.
Genelde seçime giden Türkiye'de böyle yasaklamalarla demokratik seçimin o ince nazik koridorlarında dolaşamayacağımızı söylemeye çalışıyorum. Demokrasinin sesi medyadır. Ve bu medyanın Uğur'da verdiği bir avuç medyanın Uğur'da verdiği mücadeleye senin katkı vermeni diliyorum. Zaten şu anda yayın yaptığın radyo kanalına da onun için bağlandım. Yani sizin de çok değerli yayın yaptığınızı bildiğim için bağlandım. Ha dersin ki beni seviyor musun, benim yayınımı beğeniyor musun? O ayrı bir tartışma konusudur. Ama gelelim bugünkü olaya. Ben dışarıdaydım ve bu cezalar yağmur gibi yağdı. Bir defa bu cezaların ne olduğunu bir izleyicilere bir daha üstünden geçelim istedim.
Buyurun lütfen.
Kişiler olması önemli değil. Yani daha doğrusu o kişilerin onu ekranda dillendirmesi değil de genele bakmak, ormana bakmak da önemli. Şimdi Halk TV'ye, Tele1'e ve Fox TV'ye ağır cezalar geldi. Seçime 53 gün kala geldi bu cezalar. Bırakalım Ahmet Mehmet olayını. Şimdi iktidar kontenjanından seçilen üyelerin oylarıyla Halk TV'ye görkemli hatıralara 5 program dövdürme cezası geldi. Selahattin Demirtaş'ın kitabını gösterdiği için. Aynı kitabı Bülent Arınç da gösterip biliyorsun gayet güzel de anlatmıştı ekranlarda. O yayına yasak gelmedi. Ben zaten yasaklara karşı olan bir insanım. Onun da düşüncesi o. O da öyle başka bir kanalda söylemiş. Ayrıca Kayda Geçsin programında Turan Çömez'in jeneratör çalışmadığı için deprem bölgesinde bir hastanın öldüğünü söylediği gerekçesiyle %3 idari para cezası verildi yine Halk TV'ye. Bak bunlar çok ağır cezalar. Yani Turan Çömez bir doktor, operatör doktor. Diyor ki ben doktor olarak bölgeye gittim. O bölgedeki çalışmalarında hastanenin jeneratörün çalışmadığı için hastaların öldüğünü tespit ettim diyor. Şimdi bunun üstüne giden bir bunun görüşünü kamuya yansıtan bir kanala siz 3 idari para cezası veremezsiniz. Bu bir iddiadır. Bir olayın ekrana taşınmasıdır. Onu incelemesi gerekir bakanlığın, devlet kurumlarının, ilgililerin. O kişiler neden öldüğüye bakılması gerekirken bunları söyleyen veya yayınlayan programa 3 idari para cezası veriyorsunuz. 3 idari para cezası çok ağır bir ceza bugün.
Sayın yani Pınar Turan.
Milyonları buluyor bu cezalar.
Şu an
medya maddi açıdan son derece sıkıntılı. Resmi ilan alamıyor, resmi reklam alamıyor. Yani güç bela yaşamaya çalışılıyor. Bir yerde hem ekran kararsıyorsunuz programlara hem de para cezası veriyorsunuz. Katmerli cezalar.
Bu Sayın Turan. Sayın
demokrasilerde böyle bir yol olamaz. Ayrıca Tele1'in de 18 dakika programına kadın yürüyüşünün yasaklanması ve AKP'nin eleştirilmesi nedeniyle yine 3 idari para cezası verildi. Fox TV'ye ceza geldi. Fox TV orta sayfada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin eleştirilmesi üzerine para cezaları uygulandı. Şimdi böyle bir yayıncılık anlayışı, böyle bir demokrasi anlayışı olamaz. Ben bunları söylemek için nerede imkan buluyorsam veya beni kim arıyorsa ona konuşuyorum. Ha, beni aradıkları saatte haberi sunan, programı sunan kişinin geçmişte şunu şunu yaptı diye inceleme şansın da yok zaten. Öyle bir soruyu kanaldan bir ona cevap veriyorsun.
Sayın Turanç, size şunu söylemek istiyorum. Tekrar söylüyorum, size saygı duymamın en önemli nedenlerinden biri rahmetli Tufan abinin. Rahmetli Tufan abinin ve sizin, ama özellikle Tufan abinin, burada hatırlatmak isterim, Tufan Türenç'in işte onu söyleyeceğim. Hürriyetteki neyin gazabına uğradığını altını çizmek isterim. Tufan Türenç hem yazı işleri müdürüydü hem köşe yazarıydı. Fethullahçıların,
ben başka bir şey söyleyeyim mi?
Lütfen bir cümle.
Ölümüne bu olaylar neden oldu biliyor musun? Taşıyamadı söyleyeceğim. Bu ağırlığı. O kalbi taşıyamadı.
Pınar Hanımcığım, onu söyleyeceğim. Ben Tufan abiyi tanıdığımdan bu tarafa, orada ısrarla en azından laik cumhuriyetçi sistemi kurmak için mücadele ederken köşesi elinden alındı ve gönderildi.
Evet.
Ve bunu yapanlar Fethullahçıların da içinde olduğu bir yapıydı. Benim itirazım kişisel değil. Yani sizi de tenzih ederek söylüyorum. Öyle olmuş olabilir.
Sadece Fethullahçılar değil. Enver, köşesi alınırken evet Fethullahçılar vardı ama meslekten uzaklaştırılırken Fethullahçılar yoktu.
Onu kastediyorum.
Gazetenin satışında bak bir şey söylüyorum. Satışında bazı kişilerin olması gerekiyordu. Temiz gazete satılmalıydı. Onların aklınca temiz gazete satılmalıydı.
Ben de bunu tamamen böyle.
Ve bunu sabahleyin çantasıyla işe gidip akşam da çantasının elinde bu meslek bitmiştir deyip eve gelen bir insandır Tufan Türenç.
Ben de aynı kanıdayım. Ben de CNN'den bu sebepten dolayı başka bir bağlamda. Tabii Tufan abinin emeği çok daha büyük.
Allah sana uzun ömür versin. O taşıyamadı.
Sağ ol. Ama şunu hatırlatmak isterim değerli dinleyiciler. Bu Fethullahçılar, AKP, liberal sol çevreler Tufan abi gibi, Pınar Hanım gibi isimleri ne darbeci yapmaktan alıkoydular, onları demokrasi düşmanı yaptılar. Hepimize bunu yaptılar. Benim de itirazım şu.
Mahkeme kayıtlarında var, dosyalarda
evet,
var.
Evet, sorunun kaynağı olan isimler şimdi ekranlardan ahkam kesiyor. Bedel ödemiş olan insanlarsa bütün bunları kabul etmek zorunda bırakılıyor. Yoksa benim Pınar Hanım, ben Pınar ablayı tanırım, severim ve sonuç itibariyle verdiği mücadeleyi de biliyorum. Tabii ki o yayın sırasında nereye bağlandığını bilemez ama ben açıkçası Kemal Bey'in helalleşmesi diye iddia edilen yerde, basında bırakın helalleşmeyi, yargılanması gerekenler olduğunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tufan abi kalbi dayanamadığı için vefat etti. Bazıları da mahpushanede vefat etti. Bunları da biliyoruz. Pınar Hanım, son bir şey daha sormak istiyorum. Seçime giderken lisans kapanması...
Her konuda açıyorum.
Lisansla ilgili bir iptal bekliyor musunuz? Başka türden bir karartma bekliyor musunuz? Onu da sormak istiyorum.
Evet. Ve onların başında aslında müthiş bir kılıç sallanıyor bu kanalların. Üç tane, dört tane kanalın üstünde çok büyük kılıç sallanıyor. Üst üste aynı şekilde ceza aldıkları an lisansları iptal edilecek. Bu çok tehlikeli bir noktaya gidiyoruz. Ama ben onların belki o lisansı iptal olacak kanallar zorla da olsa başka bir kanal satın alacaklar ve tekrar bu yolda mücadele edecekler. Ama bu seçime ben daha başka bir şey söylüyorum. 53 gün kala bu cezalar kabul edilemez. Bu cezalar nedir? Bu cezalar sansürdür. Sansürlemedir ekranı. Kalemi sansürlemedir. Bu sansürle demokratik iklimlerde seçim olamaz. Korku, baskı, yıldırma ve de idari para cezalarıyla maddi açıdan çökertmeye çalışılıyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Çok tehlikeli bir 50 gün yaşayacağız. Bu 50 gün içinde de mutlaka ve mutlaka bütün demokratik kurumların ayağa kalkması lazım. Medyama dokunma, gazetecime dokunma diye herkesin ayağa kalkması lazım. Ben bunu söylemek istiyorum. Medya eğer susturulursa, muhalif adledilen kanallar, sesler, kalemler susturulursa gerçeğe ulaşamayız. Onun için benim korkum bu.
Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum Pınar abla. Özellikle burada
yaşayalım ve inşallah 50 gün sonra seninle daha özgür şekilde yayın yaparız. Sana da Tufan, kolay gelsin.
Tufan abiyi de anmış olduk böylece. Evet, iyi de oldu. Evet. Unutulmaması gereken isimler var. Çünkü
yolu
Türkiye'nin
geldi,
en büyük sorunu.
Yolu geldi.
Oldu mu o kadar oldu mu? 23
Nisan'da birinci yıl dönümü.
Valla işte ne kadar hızlı geçiyor. Hiç değilse yeni dönemde Tufan abinin ruhuna özgür bir Türkiye inşa edilse de bari adama da anarken biz bu ülkeyi özgür İnşallah. Bir ülkeye dönüştürdük diyelim. İnşallah. Pınar Hanımcığım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet değerli dostlar, Sayın Pınar Türenç'le de konuştuk. Tufan abi danmış olduk. Artık tamamlayalım isterseniz. Saat 20.17 oldu. Bu söyleşinin de burada yapılmış olması tarihe bir başka not olarak düşünmüş oldu. Benim açıkçası daha sert fikirlerim olabiliyor bazen. Başka insanlar benden daha liberal, daha yumuşak davranabiliyorlar. Ama temelde prensip olarak şunu düşünüyorum. Çok önemli bir ilke vardır. Bunu hep beraber paylaşmamız gerekiyor. Sorunun kaynağı olan, sorunu yaratanla sorunu çözmemiz mümkün değildir. Yani bugün otoriter bir iktidarı Türkiye'ye kurmuş olanlarla özgürlükçü bir arayışa girmek ne kadar saçmaysa, o otoriter iktidarın oluşmasını değirmenine su taşıyanlarla hareket edip de oradan demokrasi aramak, basın mensubu olsun, siyasetçi olsun, bence saçmadır. Ha şu olabilir, bir süreç bağlamında zorunlu olan şeylere katlanırsınız. Peki ama zorunlu olmayanlara ne yapacağız? Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bunu da tarihe bir not olarak buradan koyuyorum. Değerli dostlar, bugün yine tahmin ediyorum Necdet, Sefa, Ece ve Ali ile çalıştık. Çünkü hangileriyle karşı karşıyayız şu anda bilemiyorum bulunduğu yerden dolayı. Ama bu ekip bu ekip bizim can ekip. Bu ekiple yürümeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.
Ne varsa alsın, toplasın gelsin, benim için gelsin, isterse kalsın. Hay hay buyursun gelsin, hay hay temelli kalsın, hay hay buyursun gelsin.